أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم teslimen kesiren kesire. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yine bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik. Siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi, saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyzli bereketiyle, lütfü keremine doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz. Cahiliye döneminde bir şahıs aynı anda iki kız kardeşiyle evlenebiliyordu. Ayet-i kerimede iki kız kardeşiyle aynı anda evlenmeyi yasaklıyor. Ve en tecme'u beynel uhteyn illa ma kad selef. Önceki şeriatlerde de böyle uygulamalar var. Cahiliye döneminde bu uygulama devam etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim iki kız kardeşi aynı anda bir kişinin taht nikahını bulundurması yasaklanmıştır. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Öncekiler oldu, bitti, geçti ama bundan böyle artık böyle bir evlilik yasak, haramdır, hurrimet. Peygamber Efendimiz de kendisine yapılan bu şekildeki bir teklifi reddetmiştir. Yani iki kız kardeş, birisi eşlerin birisi olabilir veya onların dışında da olabilir. Bu şekilde bir Efendimiz'e evlenmeyi arzu etmiştir ama bunun doğru olmadığını belirterek onu reddetmiştir. Peygamber Efendimiz muhtemelen ayetteki bu yasaya dayanarak ayette geçmediği halde ona ilaveten tabi bir sünnet vahiyiyle bir kadınla halası, yine bir kadınla teyzesi birlikte nikahlanamaz buyurmuş. Tek nikah altında toplamayacak olan yakın akrabalar açıklamıştır. Aslında Nisa suresi 23. ayet-i kerime ve 24 çok tafsilatlı bir şekilde evliliği haram olan, yani kişinin evlenmesinin haram olan kadınları çok tafsilatlı bir şekilde açıklıyor. İşte annelerimiz, kız kardeş diye başlıyor, devam ediyor. Ama orada sayılmayan yine bazı detaylar kalıyor. O detayları da Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim haricinde bir de sünnet vahiy geldiği için, yani Kur'an haricinde Efendimiz Aleyhisselam'a yine vahiy bilgileri farklı yollarla, farklı ihtiyaca binaen geldiği için, hadis-i şerifler, hadis-i kudsiler geldiği için Efendimiz de bu şekilde bu ilavede bulunuyor ve bir kadınla halası ve kadına teyzesi birlikte nikah altında olmayacağını beyan etmiş oluyor. O dönemde bir şahıs konumuna ve mali gücüne bağlı olarak birçok kadınla evlenebiliyordu. Bunun belirli bir sınırı da yoktu. Kur'an'ın emriyle bu sayının en fazla 4 olabileceği belirtildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4'ten fazla eşi olduğu halde Müslüman olan Gaylan bin Seleme gibi sahabelerden ayetin gereğini yapmalarını istemiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi birden çok evliliğe müsaade eden bir ayet-i kerime var. Nisa suresi 3. ayet-i kerime. Orada Cenab-ı Hak hür kadınlardan kendilerine haksızlık yapmayacağınız, zulmetmeyeceğiniz, aralarında adaleti tesis edebileceğiniz hür kadınlardan ihtiyaca binaen gerekli şartları yerine getirerek ve onların nafakalarını, geçimlerini adil bir şekilde karşılamak suretiyle mesna ve sülase ve ruba, yani aynı anda iki kadınla, 3 ve 4 kadınla evlenebilirsiniz diye ayet-i kerime de yer alıyor. Nisa suresi 3. ayet-i kerime. Ama ayetin devamında eğer onlar arasında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bunu başaramayacağım diye bir endişeniz olursa, fevahideten ev memleket eymanikum, o zaman tek kadınla yetinmeniz sizin için daha faydalıdır. Hatta tek bir hür kadının evlilik haklarını ifa etme noktasında yine endişeniz olursa, o zaman şartlar için söylüyorum. Orada cariyeler vardı, ona evlilik söz konusu oluyordu ve onların evlilik ihtiyaçları diğerlerine daha mehirdir, nafakadır, geçimdir, daha düşük seviyedeydi. Yani cariyelerle evlenmeniz de mümkündür diye ayet-i kerime bunu söylüyor. Bu ayet-i kerimeden hareketle işi bilmeyen insanlar sanki birden çok evliliği Kur'an-ı Kerim emretmiş, İslam emretmiş gibi düşünebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Yani ayet-i kerime bunu caiz görse de, buna cevaz verse de, esas bu ayet inmeden önceki Araplardaki, o bölgedeki uygulamalara baktığımız zaman ayetin yaygın olan çok evliliği teşvik ettiği anlamında değil de onu sınırlandırdığı anlamına geldiğini rahatlıkla anlamış oluruz. İşte bunun bir örneği var burada. Geliyor bir kişi, işte Gaylan bin Seleme, ya Resulullah diyor, benim 10 tane eşim var diyor. Ve gerçekten de orada çok eşlilik yaygındı. Sayısı da belli değildi. Yani 2 olur, 3 olur, 5 olur. İşte 10 tane eşi olan kimseler olduğu burada anlaşılıyor. Dolayısıyla o birden çok evliliğin yaygın olmuş olduğu ortamda aslında ayet-i kerime o evlilikleri sınırlandırmış oluyor. 4'e indirmiş oluyor ve adalet şartını getiriyor. Sonra da eğer bunu da başarma imkanınız yoksa, o zaman tek evliliği teşvik ediyor. Hatta buna bile gücü yetmeyenlerin sabretmelerini, yeter ki bir haksızlık olmasın, bir zulüm olmasın ve bir günah söz konusu olmasın, temiz bir şekilde diğer tarafa intikal söz konusu olsun diye ayet-i kerime bu yönde telkinde bulunuyor. Yine bu Nisa suresi 3. ayet-i kerimede, yani 2, 3, 4 eşle evlenmeye adalet şartına riayetle beraber müsaade ettiği halde, yine Nisa suresi 129. ayet-i kerime baktığımız zaman orada da ayet şöyle geliyor. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Çok da isteseniz de, eğer 2 eşiniz, 3 eşiniz varsa veya 4 eşiniz varsa, çok istemiş olsanız bile yine onlar arasında tam anlamıyla, gerek maddi bakımdan, gerek manevi bakımdan, gerek ailevi ilişki bakımdan adaleti gerçekleştirmeniz mümkün değil. Buna güçlenmezseniz, hiç değilse birisini tamamen böyle ne kocalı ne kocasız bilecek şekilde terk etmeksizin yine mümkün mertebe bir eşitliği sağlamaya çalışın diye ayet-i kerime öyle geliyor. Bu ayet-i kerimeyle ikisini beraber düşündüğümüz zaman da, yani eşler arasında özellikle gönül ilişkisi bakımından adaleti sağlamanın çok daha zor olacağı, dolayısıyla buralarda ayaklarının kayılmasının, zulme sapmanın, haksızlık yapmanın muhtemel olduğu noktasını Yüce Rabbimiz bizlere ikaz etmiş oluyor, uyarmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Abdullah bin Abbas, bir kadınla önce zina eden sonra da onunla evlenen bir adamın evliliği hakkında. Başı sifah, ahlaksızlık, zina. Sonu ise nikah olmuş. Yani başı haram, sonu helal olmuş demektir. Yani gayrimeşru olunca bu zina oluyor. Ama sonra diyeyim, bunu insan meşru bir nikahla evlenirse de, o da İslam'ın cevaz verdiği, caiz gördüğü bir evlilik, helal bir evlilik oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sifahın, zina ve ahlaksızlığın bulaşmadığı bir nikah sonucu doğdum hadisiyle de meşru bir şekilde evlenen bir anne babanın çocuğu olduğunu ifade buyurmuştur. Bu da Efendimiz ailesine mahsus. Yani onun gibi olanlar olabilir şüphesiz ama elimizde belgemiz yok. Yani hiçbirimizin ta Hazreti Adem'den annemiz babamıza varıncaya kadar bütün ecdadımızın, yani bizim işte kanımızın, bizim DNA'mızın intikal ettiği o evliliklerde hep meşru bir nikah olduğu noktasında bir garantimiz olmadığı için böyle bir iddiada bulunamıyoruz. İnşallah öyledir. Ama Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a o bilgiyi verdiği için, vahiy o bilgi verdiği için Efendimiz Aleyhisselam o vahye dayalı olarak, benim Hazreti Adem'den babama varıncaya kadar hiçbir zaman gayrimeşru ilişki içinde bir ecdadım, bir büyük babam, büyük annem olmadı buyurmuştur. Allah Resulü'nün belirttiği nikahta meşruiyet belli bir nizam, intizam, kaide ve kurallar mevcut iken, sifahta ise başıboşluk, düzensizlik ve keyfilik söz konusudur. İslam, insan fıtratında bulunan evlenme isteğinin meşru şekilde karşılandığı bir nikah toplumu oluşturmuş ve sefahatin her türlüsünden, gayrimeşru ilişkilerin her türlüsünden uzak kalınması gerektiğini belirtmiştir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadiste de belirtildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sifaha dayanan bütün cahiliye nikahlarını reddetmiş, iffet ve hayat temelinde hayatlarını nikah ile birleştirilmiş eşlerden oluşan bir toplum hedeflemiştir. Kur'an-ı Kerim'de evliliğin minsakan galiza, yeminle pekiştirilmiş ağır bir sözleşme olduğu belirtilmiş, eşlerin birbirini bir elbise gibi bürüyüp koruması gerektiğine işaret edilmiştir. Hunne libasul lekum ve entum libasun. Yani nikahı Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de minsakan galiza. Yani çok sağlam bir şekilde yeminle şahitler huzurunda anlaşarak, sözleşerek evleniyorsunuz. Aman bunun kıymetini bilin. Aman bunu ciddiye alın. Evlilik ciddi bir iştir. Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği helal buyuruyor ki اَبْغَدُ الْحَلَالِ لَلّٰهِ اَطَّلَقِ. Allah'ın müsaade buyurdu ama sevmediği, en sevmediği, buğz ettiği helal talaktır buyuruyor. Bu safa sağlam karşılıklı anlaşmaya, sözleşme dayanan bu bağın devam etmesi lazım. Ve karı kocanın da birbirine elbise olması lazım. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Meşru nikahla evlenen kadın kocası için, koca karısının bir elbise gibidir. Yani ki nasıl ki elbise insanı ayıp yerlerini örter, insanı güzelleştirir, insan itibarını artırır, insana bir kimlik kazandırır. Her bakımdan insana maddi manevi bir değer ve güzellik kazandırır. Evlilikte bu şekilde insanı her yönü tamamlayan, bütünleyen bir özelliği vardır. Buna dikkat çekiyor ayet-i kerime. Bunun neticesinde de sevgi ve muhabbet ile eşlerin kaynaşması, dünya nimetlerinin en güzel meyvesi olan çocukların huzur ve güven içinde yetiştirilip büyütülmesi, insanların dünya meşguliyetlerinden kaçıp sığınacakları sıcak bir yuva ve neticede sağlıklı ve uyumlu bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir. İnsanların sadece geçici zevklerini tatmin etmek için birlikte olmaları, samimi yuvaların oluşmasını engelleyeceği gibi gerçek güven ve huzuru da temin etmeyecektir. Birlikte yaşadıkları halde evlenmeyi düşünmüyoruz söylemiyle nikahlı evliliğe yanaşmayan anlayışlar, toplumları hatta devletleri ayakta tutan en önemli unsur olan aile kurumunu sarsacak, ailenin sarsılması ise hem bireyleri, fertleri hem de o toplumu yıkıma sürükleyecektir. Maalesef bu tür böyle hiç İslam'ın uygun görmediği, meşru görmediği bu tür ilişkiler maalesef değişik tahriklerle, değişik sahiplerle yaygınlaşıyor. Cenab-ı Hak bütün gençlerimizi, yavrularımızı böyle yanlış yollardan muhafaza buyursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, aynı şekilde aile büyüklerinin ve evlenecek kızın rızası alınmadan kaba kuvvet kullanarak kız kaçırma yoluyla evlenme teşebbüsünde bulunması da meşru değildir. Maalesef yani bazı bölgelerde böyle uygulamalar var. Hatta bazı ülkelerde böyle bunlar bir adet haline gelmiş vaziyette, bizim de şahit olduğumuz, bulunduğumuz yerlerde. Yani mutlaka kız önce kaçırılır. Kaçırıldıktan sonra tekrar evlilik süreçleri başlar, devam eder. Böyle yanlış şeyler var, uygulamalar var. Bu doğru bir şey değil. Karşılıklı rıza ve kabule dayalı olması gereken evliliğin bu şekilde gerçekleştirilmeye çalışılması her şeyden önce kadının ve ailesinin onurunu rencide etmektedir. Güven ve sevgiyi temin etmenin en önemli vesilesi olan evlilik, zor ve şiddete başvurularak gerçekleştirilirse bu, beraberinde mutluluğu değil, mutsuzluğu, kavgaları hatta cinayetleri getirir. Medineli Hansa binti Hizam adlı dul bir hanım, babasının kendisinin rızası dışında evlendirdiği şikayetine bulunca, Allah Resulü bu nikahın meşru olmadığını belirtmişti. Ancak Hansa daha sonra şikayetinden vazgeçince evlilik devam etmiştir. babanın kızını rızası dışında evlendirmesine razı olmayan sevgili peygamberimizin kaba kuvvet ve hile ile bir kızın kaçırılmasına ve nikahlanmasına rıza göstermesi elbette mümkün değildir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet toplumu tarafından uygulanan ve özellikle hanımları hem ruhen hem de bedenen inciten, sosyal ve ekonomik haklar konusunda da mağdur eden evlilik türlerini hepsini ortadan kaldırmakla kalmamış, sonraki dönemlerde de iffet, haya, karşılık rıza, şefkat ve merhamet üzerine bir yuva kurmaya yönelik olmayan bütün evliliklerin meşru olmadığına da işaret etmiştir. İnsan ve toplum selametinin en önemli unsuru olan evlilik, sınırsız ve kayıtsız biçimde kişisel arzulara dayandığı zaman birçok olumsuz netice ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı İslam şartları belirlemiş olan nikah ile evlenmeyi teşvik ederek hem ferdi hem de toplumsal planda bir düzen sağlamayı hedeflemiştir. Zira toplumsal yapıyı sağlam ve sağlıklı bir biçimde ayakta tutmak ancak fertlerin ruh ve beden sağlığını korumakla mümkündür. Ferdi korumak da gerekli sosyal, ahlaki ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de geçerlidir. Buna göre İslam'ın öngördüğü nikah, tarafların karşılıklı rızası ve gönül huzuru, şahitlerin tanıklığı ile aile büyüklerinin onayı ile gerçekleşen, herkese ilan edilen ve kadın için mehir gibi şartları taşıyan nikahtır. Bu ne kadar şartlara uygun olarak bu nikahlar yapılırsa, evlilikler yapılırsa, ne kadar bunun herkes tarafından bilinmesine, ilanına ihtimam edili gösterilirse, hatta böyle geniş katılımlı düğünlerle, insanların iştirak ettiği, yemeklerin yendiği düğünlerle bunlar yapılırsa, bu nikah çok duanın alındığı, çok daha bereketli nikahlar olacaktır ve daha huzurlu ailelerin kurulmasına bunlar vesile olacaktır. Cenab-ı Hak inşallah bizleri, evlatlarımızı böyle hayırlı güzel nikahlarla evlenmeyi, aileler kurmayı ve oradan güzel nesil yetiştirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Kıyamete kadar da göz aydınlığı olacak, takva sahiplerine örnek ve önder olacak güzel nesiller bizlere ikram eylesin diyor. Hepiniz hürmetle muhabbet Allah'a emanet ediyorum.